Ayrım 26. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 261. Öngörü ve perspektif. Tanımlanması ve işlenmesi gereken bir konu daha var. Bu da siyasal eylem ve devlet yaşamındaki ikili perspektif sorunudur. Bu ikili perspektif en aşağıdan en yukarıya, en ilkelden en karmaşığa kadar iki düzeyde kendini gösterebilir. Fakat kuramsal olarak iki temel aşamaya indirgenebilir. Bu iki aşama Machiavelli'nin yarı hayvan yarı insan yaratığına, Centaure, benzer. Vahşi hayvan ve insan, zora başvurma ve anlaşma, otorite ve egemenlik, şiddet ve uygarlık, bireysel evre ve evrensel evre, kilise ve devlet, kışkırtma ve propaganda, taktik ve strateji ve bunun gibi. Bazıları ikili perspektif teorisini bayağı ve aşağılık bir şey haline getirdiler. Bunlara göre bu zaman içinde mekanik bir tarzda az ya da çok yakınlıkla birbiri ardınca gelen iki şekilden başka bir şey değildir. Oysa tam tersi, birinci perspektif ne kadar doğrudan doğruya meydana gelir ve ilkel olursa, ikincisi de o kadar uzak, zaman bakımından değil fakat diyalektik ilişki olarak, karmaşık üstün olabilir, yani insan yaşamında görülen şey olabilir. Bir kimse kendi en yakın bedensel varlığını savunmak zorunda olduğu ölçüde ya da bütün karmaşık değerleri, uygarlığın ve insanlığın en üstün değerlerini desteklediği ölçüde bu durumlara uygun düşen görüş açısını benimser. Olayları olmadan önce görmek, şüphesiz ki şimdiki zamanı ve geçmişi hareket halinde görebilmek, yani sürecin temelli ve sürekli öğelerini doğrulukla görebilmek, tanıyabilmektir. Fakat olayları önceden görebilmenin tamamıyla nesnel olabileceğini düşünmek saçma bir şeydir. Belirli olayları önceden görenlerin başarmak istedikleri bir programları vardır ve aslında da öngörü bu başarının öğelerinden biridir. Bu da öngörünün keyfi, gelişi güzel ya da sadece belirli bir amaçla yapıldığı anlamına gelmez. Denebilir ki öngörünün nesnel cephesi bir programa bağlı olduğu ölçüde nesnellik görünümü alır. 1. Çünkü yalnız tutku, zekayı bileyerek sezgiyi daha berraklaştırır. 2. Çünkü gerçeklik, insan iradesinin nesneler topluluğuna, makinistin makinaya uygulanmasıdır. İradeyi büsbütün bir kenara itmek ya da sadece başkalarının iradesini olayların akışında etkili saymak gerçekliğin kendisini bozar. İnsan bir şeyi kuvvetle isterse ancak o zaman isteğinin gerçekleşmesi için gerekli olan öğeleri görüp tanıyabilir. İşte bunun içindir ki belirli bir dünya ve yaşam görüşünün kendisinde üstün bir öngörü gücü taşıdığını düşünmek kabaca bir böbürlenmeden ve yüzeyde kalan bir görüşten başka bir şey değildir. Şüphesiz bütün öngörülerde üstü kapalı bir şekilde bir dünya görüşü vardır. Bu ister kopuk kopuk düşüncelerden, ister sağlam ve bütün halinde bir görüşten meydana gelmiş olsun, yine de önemsiz değildir. Fakat olayları önceden görmenin asıl önemi, insanın olayları önceden görmek üzere beynini işletmesinde ve iradesiyle gücünü artırmasındadır. Sözde tutkusuz kişiler tarafından yapılan öngörüler üzerinde düşünülürse görülen şudur. Burada bol bol gelişigüzel sonuç çıkarmalara, kılı kırk yarmalara, pek ince öngörülere rastlanır. Yalnız öngörenlerde gerçekleştirilecek bir programın bulunması, bunun özüne öğelerine inilmesini sağlar. Çünkü bunlar bir düzene sokulabilir. Yönetilmeye ya da yön değiştirilmeye elverişlidir. Bunun içinde yalnız bunlar önceden görülebilir. Bu düşünce genel olarak sorunun ele alınışının tam tersidir. Genel olarak her öngörü işinin doğa bilimlerindeki gibi düzenlilik yasalarının belirtilmesini gerektirdiği kabul edilir. Sanıldığı gibi salt ve mekanik anlamda böyle yasalar bulunmadığından başkalarının iradeleri hesaba katılmaz ve bu iradelerin uygulanması önceden görülemez. Bunun içinde gerçekliğe değil fakat bir varsayıma dayanılmaktadır. Aşırı ve bundan ötürü de yüzeyde kalan ve mekanik, Siyasal gerçekçilik, çok kere devlet adamının yalnız eliyle tutup gözüyle gördüğü gerçekliğin çerçevesi içinde hareket etmesi, olması gerekenle değil, yalnız olanla ilgilenmesi gerektiğini düşünmeye varır. Bu da devlet adamı burnunun ucundan ötesini görmemeli anlamına gelir. İşte Paolo Trevesi'nin Machiavelli'yi değil, Gucciardini'yi hakiki siyaset adamı saymasına neden olan da bu yanlış düşüncedir. Sadece diplomatla politikacıyı değil, politika bilgini ile doğrudan doğruya politika ile uğraşanı da ayırmak gerekir. Diplomat elle tutulur, gözle görülür gerçekliğin dışına çıkamaz. Çünkü onun kendisine özgü olan işi yeni dengeler kurmak değil, belirli hukuksal çerçeveler içinde zaten var olan bir dengeyi olduğu gibi tutmaktır. Tıpkı onun gibi bilgin de salt bilgin olarak ancak gözle görülür, elle tutulur gerçekliğin sınırları içinde hareket etmelidir. Fakat Machiavelli salt bilim adamı değil, hareket halinde bir politikacı, bir parti adamı, güçlü tutkuları olan bir insandır ve bunun içinde yeni güç ilişkileri kurmak ister. Ve yine bunun içindir ki olması gerekenle ilgilenmemezlik edemezdi. Şüphesiz ki bu bir ahlakçılık anlamında anlaşılmamalıdır. Buna göre sorun bu ölçüler içinde ortaya konamaz, daha karmaşıktır. Söz konusu olan olması gerekenin gelişi güzel bir durum mu yoksa zorunlu bir durum mudur, somut irade mi yoksa geçici bir istek, boş bir hayal midir bunu anlamaktır. Hareket halindeki politikacı yaratan, iş icat eden adamdır ama hiçten hareket ederek yaratamaz. İsteklerinin ve düşlerinin bulanık havası içinde hareket etmez. Elle tutulur, gözle görülür gerçekliğe dayanır ama nedir bu gözle görülür, elle tutulur gerçeklik? Olduğu gibi duran hareketsiz bir şey midir? Yoksa sürekli hareket ve sürekli bir denge değişikliği halinde bir güçler ilişkisi midir? İrade gücüyle gerçekten var olan ve etki yapan güçler arasında yeni bir denge yaratmak, ileriye doğru gittiği, geliştiği düşünülen bu belirli güce dayanmak ve bunu zafere ulaştırmak, işte daima elle tutulur, gözle görülür gerçeklik içinde hareket etmek budur. Bu da ona egemen olmak, onu aşmak ya da buna yardım etmek demektir. Buna göre olması gereken somutun kendisidir. Dahası var. Gerçekliğin gerçekçi ve tarihe uygun olan biricik yorumu, edim halindeki tek tarih, edim halindeki tek felsefe ve tek siyasettir. Savonarola, Machiavelli karşıtlığı, olanla olması gereken arasındaki karşıtlık değil. Rousseau'nun bu konuda yazdıkları edebiyattan başka bir şey değildir. Fakat iki olması gereken arasındaki karşıtlıktır. Bunlardan Savonarola'nın ki soyut ve dumanlı, Machiavelli'ninki ise gerçekçiydi. Doğrudan doğruya gerçekliğin kendisi olmasa bile bu böyleydi. Çünkü bir adamın ya da kitabın gerçekliği değiştirmesi beklenemez. Sadece yorumlaması ve eylemin izleyebileceği yönü göstermesi beklenebilir. Machiavelli'nin sınırlı ve dar oluşu özel bir kişi, bir yazar oluşundan ileri geliyordu. Bir devlet başkanı ya da ordu komutanı değildi. Bunlar da özel kişiler olmakla birlikte ellerinde ya devlet gücü ya da bir ordu vardı. Yoksa bir kelimeler ordusu değil. Ama bunun içinde Machiavelli'nin silahsız bir peygamber olduğu söylenemez. Bu ucuz bir nükte yapmak olur. Machiavelli hiçbir zaman gerçekliği değiştirmeyi düşündüğünü söylemiş değildi. Sadece tarihsel güçlerin etken olmak için nasıl hareket etmeleri gerektiğini somut olarak göstermiştir. Durumların çözümlenmesi güç ilişkileri. Durumların nasıl çözümlenebileceğinin incelenmek, yani güç ilişkilerinin çeşitli derecelerini belirlemek için politika sanatı ve biliminin temel bilgilerine dayanarak bir açıklama yapmak gerekir. Bu açıklama elle tutulur, gözle görülür gerçekliğe karşı ilgi uyandıracak ve daha sağlam siyasal seziler doğuracak nitelikteki pratik kuralların, özel araştırma ve gözlemlerin bütünü olmalıdır. Buna ek olarak politikada strateji ve taktikten, stratejik plandan, propaganda ve kışkırtmadan, siyasal anlamdaki örgütlenme ve yönetimden ne anlaşıldığı da açıklanmalıdır. Siyaset bilimi kitaplarında buna örnek olarak G. Mosca'nın Siyasal Bilimin Öğeleri kitabı gösterilebilir. Çok kere karmakarışık şekilde ele alınan ampirik gözlemlerle ilgili öğelere, eğer soyut problemler ya da temelsiz düşünce yapıları değillerse güç ilişkilerinin çeşitli dereceleri arasında yer verilmelidir. Burada uluslararası güç ilişkilerinden, bunlar arasında büyük devletlerin yapısı, egemenlik sistemi halindeki devletler grubu ve bunun sonucu olarak da küçük ve orta büyüklükteki devletlere ilişkin olarak bağımsızlık ve egemenlik kavramı hakkında yazılı notlar bulunur. Başlayarak daha sonra nesnel toplumsal ilişkilere, yani üretim güçlerinin gelişme derecesine, siyasal güçlere, parti ilişkilerine, devlet içindeki egemen güçler ve en yakın siyasal ilişkilere ya da askeri güç birikimi geçilir. Uluslararası ilişkiler mantıksal olarak temel toplumsal ilişkilerden önce mi yoksa sonra mı gelir? Hiç şüphe yok ki sonra gelir. Yapıdaki her organik gelişme, uluslararası alandaki mutlak ve göreli, izafi ilişkileri teknik askeri ifadeler aracılığıyla organik olarak değiştirir. Ulusal bir devletin coğrafi durumu bile mantıksal olarak yapıdaki yenileşmeleri izler ve bunların üzerinde bir ölçüde tepki yapar. Şüphesiz ki üst yapıların yapı, politikanın ekonomi üzerindeki etkisi ölçüsünde. Bundan başka uluslararası ilişkiler de etkin ve edilgen olarak siyasal ilişkiler, partiler egemenliği üzerinde tepki yapar. Bir ulusun doğrudan doğruya ekonomik yaşamı uluslararası ilişkilere bağlı ise, belirli bir parti bu durumu temsil eder ve bunu sömürerek karşısındaki partilerin üstün gelmesine engel olur. Nitti'nin İtalyan devriminin teknik bakımdan olanaksız olduğunu ileri sürdüğü nutkunu hatırlayınız. Böylece bu olaylar dizisinden şu sonucu çıkarabiliriz. Aslında bayağı bir yakıştırma ile yabancıların partisi, dipnot, İtalyan faşizminin milliyetçilik laflarına rağmen Hitler Almanya'sının dümen suyuna girişi ve Fransa'da kendilerine milliyetçi diyen partilerin 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'e kucak açışı bunun en açık örneğidir. Denilen parti, en milliyetçi denilen ve ülkesinin gerçekte canlı güçlerini temsil edecek yerde emperyalist bir devlete ya da devletler grubuna ekonomik bakımdan kölece bağlılığı temsil eden partisidir. Burada yapı ile üst yapıların ilişkisiz sorununu ortaya koymak ve çözümlemek söz konusudur. Ancak böyleliklidir ki belirli bir dönemde etkin olarak hareket halinde bulunan güçlerin doğru bir çözümlemesi yapılıp aralarındaki ilişki belirlenebilir. Burada göz önünde bulundurulması gereken iki ilke var. 1. Daha önceden gerekli ve yeterli koşullar yoksa ya da bu koşullar doğuş ve gelişme halinde değilse bir toplum herhangi bir harekete girişemez. 2. Bir toplum ilişkilerinin özünde bulunan bütün yaşam şekillerini geliştirmemişse ortadan kalkmaz ve yerine başka bir toplum gelmez. Dipnot, bir toplumsal kuruluş içinde taşıdığı bütün üretici güçler gelişmeden hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Daha üstün üretim koşulları da varlıklarının maddesel yaşama olanakları eski toplumun bağrında yeşermeden hiçbir zaman yerleşmez. Bunun içindir ki insanlık daima gerçekleştirebileceği amaçları benimser. Gerçekten de yakından bakarsak gerçekleşmesi için zorunlu olan maddesel koşulların daha önceden var olmuş bulunduğu ya da hiç olmazsa oluşmakta olduğu durumlarda böyle bir amacın ortaya çıkmış olduğunu görürüz. Marx, ekonomi politiğin eleştirisine katkı. Gramsci'nin notu. Bu iki temel kurala dayanarak yürütülecek bir düşünüşle daha birçok tarihsel metodoloji ilkesi geliştirilebilir. Bununla birlikte bir yapı incelemesinde organik oldukça sürekli hareketlerle konjonktürel, ki bunlar geçici, hemen hemen rastlantı halinde görülür, hareketleri denilen hareketleri birbirinden ayırt edilmelidir. Şüphesiz konjonktürel olaylar da organik olaylara bağlıdır. Fakat bunların önemli bir tarihsel anlamı yoktur. Bunlar günü gününe yapılan basit bir siyasal eleştiriye yol açar. Küçük yönetici gruplara, doğrudan doğruya iktidar sorumluluğunu taşıyan kişilere saldırılar yöneltilir. Organik olaylar ise tarihsel ve toplumsal eleştiriye yol açar ki, bu eleştiri o anda sorumlu olan kişileri yönetici kadroyu aşarak geniş topluluklara yöneliktir. Bazen 10 yıldan daha uzun süren bir bunalım olur. Bu olağanüstü süre, toplum yapısında onulmaz çelişkilerin meydana çıktığının, olgunlaştığının belirtisidir. Artık siyasal güçler olumlu bir tarzda etki yaparak yapının kendisini korumaya ve savunmaya, bazı sınırlar içinde olmak üzere bunalımın zararlarını gidermeye ve bunu aşmaya çalışır. Bu ardı arkası kesilmeden inatçı çabalar, çünkü hiçbir toplumsal kuruluş asla aşıldığını kabul etmek istemez, karşıt güçlerin örgütlenmesine zemin hazırlar. Bu güçler belirlenmiş olan amaçların tarihsel olarak gerçekleşebilmesi için gerekli ve yeterli koşulların meydana geldiğini ispata çalışır. Bu ispatlama son çözümlemede ancak karşıt güçler zafer kazanırsa ve yeni bir gerçeklik meydana getirirse doğru olur. Ama derhal bir sürü ideolojiler, dinsel, felsefesel, siyasi, hukuki ve bunun gibi polemik alır yürür. Bu polemikler, inandırıcılıkta başarı sağlaması ve eski toplumsal güçler mekanizmasını yerinden uzaklaştırması ölçüsünde somut bir karakter kazanır. Bu mutlaka böyle olmalıdır. Çünkü tarihin hareketini saptırma yolundaki her davranış zorunlu olarak düzensizliği artırır ve bu da büyük felaketleri hazırlar. Tarihsel siyasal çözümlemelerde sık sık düşülen bir yanılma da organik, bünyeye bağlı, rastlantısal geçici olan olaylar arasında doğru bir ilişki kurulamamasından ileri gelmektedir. Böylece ya dolaylı olarak etki yapan sebepler doğrudan doğruya etki yapıyormuş gibi düşünülür ya da doğrudan doğruya etki yapan sebeplerin biricik etken sebepler olduğu ileri sürülür. Bazı durumlarda aşırı bir ekonomizm ve ukalaca bir öğreticilik taslanır. Bazı durumlarda da aşırı bir ideolojizme düşülür. Bu durumda mekanik sebeplere gereğinden fazla değer verilir. Başka bir durumda da irade ve birey öğesi yüceltilir. Organik hareketler ve olaylarla konjonktür hareketleri ve olayları arasındaki ayrım, yalnız geriye doğru bir gelişme ya da büyük bir bunalım gösteren durumlara değil, fakat her tipten duruma, yani ileriye doğru bir gelişme ve refah durumuna ve üretim güçlerinin duraklama gösterdiği durumlara da uygulanmalıdır. İki hareket düzeni, bundan ötürü de iki araştırma düzeni arasındaki diyalektik bağ doğru olarak kurulabilir. Tarihin yazılmasında ağır bir yanılgıya düşme tehlikesi ne kadar varsa, politika sanatı alanında, yani geçmişin tarihini yeniden kurmak değil, fakat şimdiki zamanla geleceğinkini, dipnot, güçler ilişkisinin hemen içinde bulunulan geçici evresini dikkate almamak, bayağı liberal anlayışın kalıntılarıyla ilintilidir. İşte sendikalizm bunun bir görüntüsüdür. Bu akım en ilerici göründüğü anda, gerçekte geriye doğru bir adım daha atmış bulunmaktadır. Aslında çeşitli parti kuruluşlarında örgütlenmiş olan siyasal güçler ilişkisine önem veren, gazete okuyucuları, parlamento seçimleri ve yerel seçimler, dar anlamda partilerde ve sendikalarda halkın örgütlenmesi, bayağı liberal anlayış temelli ekonomik toplumsal ilişkiye ve sadece buna birinci derecede önem veren sendikalizmden daha ilerideydi. Bundan başka bayağı liberal anlayış, birçok belirtilerin gösterdiği gibi aynı şekilde böyle bir ilişkiyi üstü kapalı bir şekilde içinde taşımaktaydı. Fakat gerçekte daha çok bunu içinde taşıyan ekonomik ve toplumsal ilişkinin ifadesi olan siyasal güçler ilişkisinin üstünde duruyordu. Bu bayağı liberal anlayışa, praksis felsefesiyle bağıntılı olduğu ileri sürülen birçok incelemelerde rastlanır. Bu anlayışın etkisi bu yoldaki görüşlere çocukça bir iyimserlik ve yavanlık havası vermektedir. Gramsci'nin notu. Kurmak söz konusu ise bu tehlike o kadar büyüktür. Yanılgıyı meydana getiren insanların temiz olduğu şüpheli çok kötü istek ve tutkularıdır. Bu duygular nesnel ve tarafsız çözümlemenin yerini aldığı ölçüde bir yanılgıya sebep olmaktadır. Bu durumda da demagojisinin ilk kurbanı demagogun kendisidir. Bu metodolojik ölçütler somut tarihsel olaylara uygulanırsa açık şekilde öğretici bir nitelik kazanır. Bu uygulama 1789 ile 1870 arasındaki olaylar üzerinde faydalı bir şekilde yapılabilir. Bence berrak bir açıklama için bütün bu dönemi kucaklayan bir inceleme yapmak gerekir. Gerçekten de tarih bakımından 1789'da yeşermiş olan bütün tohumlar Paris Komünü hareketiyle 1871'de tükenmişti. Buna göre iktidar için mücadele eden yeni sınıf, burjuvazi, yalnız aşıldığını kabul etmek istemeyen eski toplumun, feodalizmin temsilcilerini değil, fakat 1789'da başlayan devrimle ortaya çıkan yeni toplumsal yapının da aşıldığını ileri süren yeni sınıfları, proletarya da ezmiş ve böylece eski ile henüz ortaya çıkan yeni karşısındaki yaşama gücünü ispat etmişti. Bundan başka 1870-1871 yılları doğrudan doğruya 1789'daki hareketlerden doğan ve 1848'lerde ideolojik olarak geliştirilen bütün siyasal strateji ve taktiklerin etkinliklerini kaybettirmişti. Bunlar da sürekli devrim, dipnot, sürekli devrim sözüne özellikle Merkez Kurulu'nun Komünistler Birliği'ne gönderdiği bildiride rastlanır. Londra, Mart 1850. Ek, K. Marx, Komünistlerin yargılanması üzerine açıklamalar. Engels'in ön sözü. Ek 1, Paris, Kostes, 1930. Ödevimiz devrimi sürekli kılmaktır. Sayfa 238. Savaş haykırışları. Sürekli devrim olmalıdır. Sayfa 249. Troçki 1848 devrimlerinin bu parolasını teorisinin temeli yaptı. Sürekli devrim 1930. Lenin'in proletarya ile yoksul köylülerin ittifakı tezine karşı köylü yığınlarına güveni olmayan Troçki, köylüleri proletaryanın baskısı altına, proletaryayı da askersel nitelikte bir baskı altına soktu. Bu politika başarısızlıkla sonuçlandı. Gramsci, Troçki hakkında şu hükmü verir. Cepheden saldırı kuramını ortaya atan Troçki, bu görüşünü bu çeşit saldırıların bozgunla sonuçlandığı bir zamanda ortaya attı. Demokratik devrimlere, Çin'de olduğu gibi ve geniş ittifaklara karşı olan Troçki, dünya ölçüsünde sosyalist devrimin zorunluluğunu savunarak tek bir ülkede sosyalizm teziyle mücadeleye girişti. Formülü ile özetlenmiş olan strateji ve taktiklerdir. Mazzini stratejisinde örneğin 1853'teki Milano ayaklanmasıyla bu formülün bilinçli ya da bilinçsiz olarak oynadığı rolü incelemek yararlı olur. Bu görüşün doğruluğunu gösteren bir öğede tarihçilerin Fransız devrimini oluşturan olayların bütününü sınırlandırmak konusunda hiçbir zaman anlaşmamış olmalarıdır. Anlaşmaları da olanaksızdı. Bazılarına mesela Salvemini'ye göre devrim Valmy'de sona ermişti. Fransa yeni devleti kurarak bunun egemenliğini belirleyen ve savunan siyasal askeri gücünü örgütleyebilmişti. Başkalarına göre ise devrim Termidor'a kadar sürmüştü. Bunlar daha da ileriye giderek birçok devrimden söz ederler. 10 Ağustos tek başına bir devrim sayılmaktadır. Termidor'la Napolyon'un başardığı işler üzerinde yapılan yorumlar sert çelişkilerle doludur. Bir devrim mi yoksa bir karşı devrim mi söz konusudur? Bazı yazarlara göre Fransız devrimi 1830, 1848, 1870'e kadar sürmüş, 1914 Dünya Savaşı'na kadar bile uzamıştır. Bütün bu görüşlerde bir hakikat payı vardır. Gerçekten 1789'dan sonra gelişen Fransız toplumsal yapısının iç çelişkileri ancak 3. Cumhuriyetle göreli bir dengeye kavuşabildi. Fransa 60 yıl süren bu dengeli siyasal yaşama gelinceye kadar 80 yıl içinde her seferinde daha uzun olan sarsıntı dalgaları ile çalkalandı. 1789, 1794, 1799, 1804, 1815, 1830, 1848, 1870. İşte ancak genişlikleri farklı olan bu dalgaların incelenmesiyledir ki, bir yandan yapı ile üst yapı arasındaki, öte yandan da organik hareketteki gelişme ile yapı konjonktürü hareketi arasındaki ilişkiler kavranabilir. Daha yukarıda belirtilmiş olan bu iki metodoloji ilkesi arasındaki diyalektik bağıntı, tarihsel siyasal sürekli devrim formülünde bulunabilir. Aynı sorunun bir cephesi de güçler ilişkisi denilen sorundur. Bazı tarih yazılarında kelime anlamıyla şu ya da bu eğilim için elverişli ya da elverişsiz güçler ilişkisinden söz edildiği görülmektedir. Bu şekilde soyut olarak ortaya konulunca bu sorun hemen hemen hiçbir şeyi açıklamaz. Çünkü açıklanması gereken olayın tekrarından başka bir şey yapılmış olmamaktadır. Bir kere olay olarak, bir kere de soyut bir kavram ve bu olayın açıklaması olarak. Kuramsal yanılma, bir araştırma ve yorum kuralının tarihsel sebep olarak ileri sürülmesinden doğmaktadır. Her şeyden önce güç ilişkisinde çeşitli aşama ve dereceleri birbirinden ayırt etmelidir. Bunların başlıcaları 1. Yapıya sıkı sıkıya bağlı bir toplumsal güçler ilişkisi, nesnel ve insanların iradelerinden bağımsız olan bu ilişki pozitif ya da fizik bilimlerin sistemleriyle ölçülebilir. Toplumsal gruplaşmalar maddesel üretim güçlerinin gelişme temeli üzerinde kurulur ve bunlardan her birinin üretimde belirli bir işlevi ve yeri vardır. Bu ilişki neyse odur, bu dokunulmaz bir gerçekliktir. Kimse işletmelerin ve bunlarda çalışanların sayısını, kentlerin ve bu kentlerdeki nüfusun sayısını değiştiremez. İşte bir toplumda bu toplumu değiştirmek için zorunlu ve yeterli koşulların bulunup bulunmadığını anlamak için bu güçlerin temel durumunu incelemek gerekir. Toplumun zemini üzerinde gelişmesi sırasında meydana gelen çelişkiler zemini üzerinde doğan ideolojilerin gerçekçilik derecesi ve gerçekleşme olanağı ancak bundan hareketle kontrol edilebilir. 2. Bunun ardından siyasal güçler ilişkisi gelir. Bu da ayrı toplumsal grupların aynı türden olma, kendi bilincine erme ve örgütlenme derecesinin değerlendirilmesidir. Bu aşamada şimdiye kadar tarihte kendisini belli ettiği şekilde ortak siyasal bilincin ayrı aşamalarına denk düşen, ayrı derecelerde çözümlenip ayırt edilebilir. Bunun ilk ve en basit derecesi ekonomik korporatif aşamadır. Bir tüccar başka bir tüccarla, bir imalatçı başka bir imalatçıyla ve bunun gibi dayanışma halinde olması gerektiğini hisseder. Fakat tüccarın henüz imalatçı için böyle bir duygusu yoktur. Yani bir meslek grubu içinde dayanışma ve örgütlenme gereksinmesi duyulmuştur ama henüz daha geniş bir toplumsal grup birliği gereksinmesi duyulmamıştır. İkinci aşama toplumsal gruptan olanlar arasında çıkar birliği bilincine erilmesidir. Ama bu da tamamıyla ekonomi alanında kalır. Bu aşamada artık devlet sorunu ortaya çıkar. Fakat yalnızca tek bir alanda. Egemen gruplarla siyasal ve hukuksal eşitliğe kavuşmak için. Çünkü bu aşamada yürürlükteki temel çerçeveler içinde yasama ve yönetime katılmak, gerekirse var olan kadro çerçevesinde bunları değiştirmek, yeniden oluşturmak hakkı istenir. Üçüncü aşamada artık her grup bugünkü ve gelecekteki gelişmesi içinde kendi korporatif çıkarlarının tamamıyla ekonomik bir grubun korporatif sınırlarını aştığının ve kendisine bağlı başka grupların çıkarları haline gelebileceğinin ve gelmesinin gerekli olduğunun bilincine erer. Bu, açıkça siyasal bir evre olup, yapıdan, karmaşık üst yapılar çevresine geçişi belirler. Bu aşama, daha önceden filizlenmiş olan ideolojilerin parti olduğu dönemdir. Bu aşamada bu toplumsal gruplar, içlerinden biri ya da bu gruplar arasında kurulmuş olan birlik zafer kazanıncaya, kendisini kabul ettirinceye kadar ve bütün toplumsal yaşamlarında yayılıncaya ve böylece yalnız ekonomik ve siyasal hedeflerin birliğini değil, fakat düşünsel ve ahlaksal birliği de kuruncaya kadar mücadeleyi sürdürür. Ortaya korporatif planda değil, evrensel planda yeni sorunlar atar. Artık mücadele bu sorunlar etrafında döner. Böylece temelli olarak bir toplumsal grubun kendisine bağlı gruplar üzerinde egemenliği kurulur. Devlet elbette bir grubun öz örgütü olarak ve grubun en geniş bir şekilde etkinliğinin yaygınlaştırılmasına elverişli koşulları yaratma ile yükümlü sayılır. Fakat bu gelişme ve yaygınlaşma, evrensel bir gelişme ve yaygınlaşmanın, evrensel bir ilerlemenin ve bütün ulusal enerjilerin itici gücü olarak düşünülüp tanıtılır. Yani egemen grup, kendisine bağlı grupların çıkarlarıyla bağımlı bir duruma gelmiş ve devlet yaşamı da sürekli ve temel grupla, buna bağlı grupların çıkarları arasındaki geçici dengelerin yasa sınırları içinde aşılmasını sağlayan bir kuruluş olarak tasarlanır. Burada söz konusu olan, bu dengelerde egemen grubun çıkarları üstün gelirse de, bu aşağılık bir ekonomik korporatif çıkarcılığa varmaz. Tarihin akışı içinde bu aşamalar, yatay ve dikey olarak birbirleriyle iç içe geçer. Ekonomik toplumsal etkinliklere, yatay ve ülkelere göre, dikey, çeşitli tarzlarda bölünerek ve birleşerek bu olay meydana gelir. Bu birleşimlerden her biri kendine özgü ekonomik ve siyasal örgüt yapısıyla kendini tanıtır. Bundan başka böyle bir devletin ve ulusun iç ilişkilerine, uluslararası ilişkilerin de karıştığını göz önüne almak gerekir. Bu da yeni ve tarihsel olarak somut ve özgün yeni birleşimler meydana getirir. Gelişmiş bir ülkede doğan bir ideoloji, daha az gelişmiş ülkelere yayıldığı zaman buradaki birleşimlerin yerel niteliği üzerinde etkisiz kalmaz. Dipnot. Mesela din, daima böyle ideolojik, siyasal, ulusal ve uluslararası birleşmelerin kaynağı olmuştur. Dinle birlikte Fransmasonluk, Rotary Kulüp, Yahudiler, diplomatlar yoğun uluslararası güçlerle etki yapar. Uluslararası siyasal parti gibi çalışarak her ülkede destekledikleri bu birleşimlerin çeşitli tarihsel kaynağı olan siyasal tedbirlere başvurmasını sağlar. Herhangi bir din, Fransmasonluk, Rotary, Yahudiler ve bunun gibi aydınların toplumsal kategorisine girerler. Bu kategorinin uluslararası çaptaki işi, aşırı uçlar arasında aracılık etmektir. Bütün yönetim işlemlerine aracılık eden teknik tedbirleri toplumsallaştırır, uzlaşma yolları bularak aşırı çözümlere gidilmesini önler. Gramsci'nin notu. Uluslararası güçlerle ulusal güçler arasındaki bu ilişki, her devletin içinde çeşitli bölgesel kesimler bulunması nedeniyle bir kat daha karmaşık bir durum alır. Mesela Vandi, dipnot, Vandi Savaşı, kralcıların ve papazların kışkırtmasıyla Vandi köylülerinin ayaklanması, bunların başındakiler İngilizlerden yardım istemişlerdi. Fransız toprak bütünlüğü içinde uluslararası gerici güçlerle işbirliği etmişti. Lyon ise Fransız devrimi içinde özel bir ilişkiler düğümü meydana getirmekteydi. Dipnot. 1793'te Lyon şehri Jacobenlere karşı ayaklanmıştı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 273.